Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 47.
Şekil 55A. Amir, şunu yapacaksınız. Memur, emredersiniz. Görevi olarak algılamadığı bu işi yapmak zorunda kaldığı için yüzü asıktır. Şekil 55B. Amir, şunu yapacaksınız. Memur, emredersiniz. Yüzü asıktır. Amir, bu işin yapılması şu sebepten ötürü gerekli. Bu işi göreviniz olarak algılamadığınızı biliyorum. Yapmak zorunda olduğunuz için rahatsız olduğunuzu görüyorum. Bunun için üzgünüm. Fakat yapacak bir şey yok. Bu görevi yerine getirmeniz gerekiyor. Rehberlik etmek, yol göstermek yerine yollar göstermek. Orta dereceli okullarımıza rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimler bulunmaktadır. Bu birimlerde görev yapan uzmanlar, bütün öğretim kademelerinde, özellikle meslek seçimi alanında öğrencilere rehberlik ederler. Ülkemizde pek yaygın olmamakla birlikte, rehberlik hizmetleri, öğretim kurumları dışında, eş ve iş seçimi gibi alanlarda da verilebilir. Rehberlik hizmetlerinin amacı, bireyin sahip olduğu özellikleri ve çevrede kendisine açık olan fırsatları tanımasına, gizli güçlerini geliştirmesine ve çevreye uyum sağlamasına katkıda bulunmaktır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, rehberliğin temel esprisi, bireylere yol göstermek değil, yollar göstermektir. Bir rehberin görevi, kendisine başvuran kişiye doğru yolu göstermek ve empoze etmek değil, onun karar verme sürecinde adeta bir katalizör olarak görev yapmaktır. Bir rehber, karar verme aşamasındaki birey adına karar vermez. Yalnızca bu bireyin sağlıklı bir karar verebilmesi için gerekli olan bilgileri ona sunar. Birey ise kendisine sunulan bilgileri değerlendirip önündeki seçeneklerden birisini seçer. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şunları söyleyebiliriz. Üniversiteye hazırlanmakta olan bir gence, şu fakülteye gir demek rehberlik değil, yönlendiriciliktir. Ya da bir genci görücü usulüyle evlendirmeye çalışmak yine rehberlik sayılmaz. Eğer meslek seçimi konusunda bir gence rehberlik etmek istiyorsak, öncelikle o gencin yeteneklerini ve ilgilerini gerçekçi bir şekilde tanımasına katkıda bulunmalıyız. Bunun yanı sıra gence seçebileceği meslekleri tanıtmalıyız. Bu meslekler hakkında bilgiler vermeliyiz. Ayrıca gencin karar verme becerisini, yetişkin olma becerisini geliştirmeliyiz. Bütün bunlardan sonra da gencin kendi iradesiyle kendisine en uygun mesleği seçmesine fırsat tanımalıyız. Eğer bir gence eş seçimi konusunda rehberlik etmek istiyorsak, öncelikle onun kimlik gelişimine katkıda bulunmalı ve kişiler arası iletişim becerisini geliştirmeye çalışmalıyız. Yukarıda belirtildiği şekilde kişilere rehberlik hizmeti sunduğumuzda onları yetişkin yerine koymuş oluruz. Rehberlik etmek yerine onlar adına karar verdiğimizde ise biz ana baba olmuş, onları ise çocuk rolüne itmiş oluruz. O halde rehberlik kurumu çocuk ana babalar toplumundan çok yetişkinler toplumuna ve empatik topluma uygun bir kurumdur. Bugün bizler ana çizgileriyle bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuza göre, kitap boyunca bunu iddia ettim. Okullarımızda rehberlik faaliyetlerinin yeterince sağlıklı yürütülmemesine şaşmamak gerekir. Bizler empatik toplum olma yolunda mesafe kat ettikçe rehberlik hizmetlerine duyduğumuz ihtiyaç artacak ve bunun yanı sıra söz konusu hizmetlerin yürütülebilmesi için uygun sosyal ortam ortaya çıkacaktır. Empatik davranış nasıl gelişir? Bir insanın ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yetişkinin denetimi altında dengeli şekilde kullanabilmesine empatik davranış adını verdik. Bu davranışın yaygın olduğu toplum türüne ise empatik toplum dedik. İnsanların yalnızca çocuk ve ana baba rolleri sergiledikleri çocuk ana babalar toplumundan empatik topluma nasıl geçilir? Diğer bir ifadeyle, yalnızca çocuk ve ana baba rollerinin sergilendiği iletişim ortamından, çocuk, ana baba ve yetişkin rollerinin dengeli ve esnek bir şekilde kullanıldığı iletişim ortamına nasıl geçilir? Bunun iki temel yolu vardır. Birincisi genel gelişme, ikincisi ise kişilere, küçük gruplara eğitim verilmesidir. Bir toplumdaki kişiler arası iletişim şeklinin değişmesi, gelişmesi, o toplumdaki çeşitli kurumların değişmesinden, gelişmesinden bağımsız değildir. Bir toplumdaki üretim biçimi ile yaşama, düşünme ve kişiler arası iletişim biçimleri arasında yakın ilişki vardır. Söz konusu öğelerdeki genel değişmeye ya da gelişmeye paralel olarak kişiler arası iletişim biçiminde de değişmeye ya da gelişme ortaya çıkacaktır. Yaşama biçimindeki, örneğin yönetim şeklindeki değişikliklerin kişilerin dünya görüşlerine ve iletişim tarzlarına derhal etki etmediği bir gerçektir. Ancak söz konusu değişikliklerin kişilerin düşünme ve iletişim biçimlerini hiç etkilemeyeceğini de söyleyemeyiz. O halde şunu ileri sürebiliriz. Bugünkü üretim ve yaşama biçimimizde zaman içinde değişmeler ve gelişmeler ortaya çıktıkça bir çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşabileceğiz. Benzer mantıkla çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaştıkça üretim ve yaşama biçimimizde de bir takım değişmelerin, gelişmelerin ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz. Örneğin yalnızca bir tarım toplumu olmaktan uzaklaşıp sanayileşen, ihracat yapan bir toplum haline geldikçe üretimi belli düzeyde tutabilmek ve rekabette bulunabilmek için iş yerlerimizde ahbaplık ilişkilerini azaltıp akılcı yetişkinler olmaya başlayacağız. Çünkü iş yerlerinde ahbaplığa, hemşeriliğe dayanan kişiler arası ilişkilerin üretimi olumsuz yönde etkilediğini gördükçe üretimi merkez alan akılcı ve gerçekçi yetişkin tavrı geliştireceğiz. İşe dostumuzu değil, becerikli adamı almaya çalışacağız. Dikkat edilirse bu noktaya kadar toplumsal değişme ve gelişme kavramlarını ayrı ayrı kullandım. Bunun nedeni her değişmenin gelişme sayılamayacağı düşüncesidir. Kanımca genel toplumsal değişme sonucunda çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp bir yetişkinler toplumu olursak, yani yalnızca bireyselleşmiş kişiler haline gelirsek bu bir değişme sayılır. Ancak gelişme sayılmaz. Eğer çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp bir empatik toplum haline gelirsek, yani ana baba, yetişkin ve çocuk yanlarımızı esnek ve dengeli bir şekilde kullanabilirsek bu durumu bir gelişme sayabiliriz. Çocuk ana babalar toplumu olmaktan uzaklaşıp empatik toplum olmamızı sağlayacak ikinci şey, kişilere ya da küçük gruplara iletişim, empati eğitimi vermektir. Genel toplumsal gelişmenin paralelinde verilecek bu tür eğitimler, kişilerin empatik davranış geliştirmelerine önemli katkıda bulunabilir. Yapılan araştırmalar, konuya ilişkin eğitim verilmesi durumunda kişilerin iletişim, empati kurma becerilerinin geliştirilebileceğini göstermektedir. Dökmen 1987A, Dökmen 1988B. Sonuç: öğretmeni ayağa kalkan toplum, öğretmeni anlamalı da. Kitabı bitirmek üzereyken toplumumuzda geçerli olan değerlerle ilgili bir edebiyat öğretmeninin anısını aktarmak istiyorum. Ankara'daki Cumhuriyet Lisesi edebiyat öğretmenlerinden Sayın Hüseyin Gürtuncu anlatmıştı. 20 yaşlarında genç bir öğretmenmiş. Bir Anadolu kasabasında ya da şehrinde evinden çıkıp okula giderken kahvenin önünden geçmemek için yolunu uzatıp arka sokaklardan dolaşırmış. Çünkü ne zaman kahvenin önünden geçse 70 yaşındakiler de dahil olmak üzere bütün kahve halkı "Muallim Bey geçiyor" diye ayağa kalkarmış. Hüseyin Bey de bu durumdan utanır, insanları rahatsız etmemek için yolunu uzatırmış. Nedeni ne olursa olsun, isterse çocuk ana babalar oldukları için olsun, o kahve halkının davranışı bence zariftir, güzeldir. Empatik toplum olmamız gerektiğini ileri sürerken, sahip olduğumuz mevcut toplumsal değerleri kaldırıp atmayı asla önermiyorum. Bireyselliği ve spontanlığı bastırılmamış, fiziksel gerçeği kendi aklıyla test edebilen ve ana baba öğretisine ve otoritesine bağımlı olmayan bireyler haline gelmemiz gerektiğini söylüyorum. Öğretmeni, toplumsal değerlerimizin simgelerinden birisi olarak ele alırsak şunu söyleyebiliriz. Öğretmene saygı göstermeye devam edelim. Ancak öğretmenin ne dediğini anlayalım da. Öğretmen karşısındaki genel tavrımız, öğretmene saygı göstermek, söylediklerini tartışmadan, irdelemeden kabul etmek ve ezberlemektir. Oysa öğretmene bir yandan saygı gösterirken, bir yandan da söylediklerini aklımızın süzgecinden geçirmeye, test etmeye çalışmalıyız. Saygı düşünmeye engel olmamalı. Öğretmene yalnızca saygı gösterip, söylediklerini ezberlediğimiz zaman, çocuk rolünü benimsemiş, öğretmeni de ana baba rolüne oturtmuş oluruz. Fakat bir yandan öğretmene yönelik saygımızı ve sevgimizi sürdürürken, bir yandan da onun ilettiği bilgileri aklımızı kullanarak irdelersek ve başka kaynaklara dayanarak gözden geçirirsek empatik davranış sergilemiş oluruz. Yani öğretmenin sözlerini irdelediğimiz için yetişkin, ona saygı gösterdiğimiz için çocuk, öğretmeni sevdiğimiz, gerektiğinde onu kollayacağımız için de ana baba rolü sergilemiş oluruz. Eğer öğretmen de benzeri bir tavır içinde olur, öğrenciyi çocuk yerine değil yetişkin yerine koyarak, onunla empati kurarak davranırsa, bu durumda öğrenci ile öğretmen arasında yetişkin yetişkine empatik bir etkileşim doğar. Öğretmenleri tarafından sürekli uslu çocuk rolünde tutulmak istenen öğrenciler, sabırsızlıkla ana baba olacakları günü beklerler ve bazen de sıkılıp "usta bir su getir" diyerek asi çocuk olurlar. Oysa öğretmeni tarafından yetişkin yerine konulan bir öğrenci kendini ezilmiş hissetmez. Bu yüzden de günün birinde "usta bir su getir" deme ihtiyacını duymaz. Çocuk ana babalar arasında ortaya çıkan ve otoriteyle bastırılmak istenen çatışmalar empatik davranışlı kişiler arasında görülmez. Çocuk ana babaların hiyerarşiye ve bağımlılığa dayanan iletişim tarzlarını sürdürebilmek için bireysel akla karşı bir tavır geliştirdiklerini söyleyebiliriz. Bireyselliğe karşı olan bu tavır giderek akıl korkusuna dönüşmüştür. Akıl korkusunun hüküm sürdüğü çocuk ana babalar toplumunun insanları, bireyselliğin ve bireysel akılların ön planda olduğu yetişkinler toplumundaki insanların yalnızlık çektiklerini fark etmişler ve bu durumu abartarak algılamışlardır. Bunun sonucunda ise sahip oldukları akıl korkusunu, dolayısıyla bağımlılığa dayanan iletişim biçimlerini güçlendirmişlerdir. Giderek bilgi çağı haline gelen günümüze ayak uydurabilmek için bu kısır döngüde değişiklik olması gerektiği açıktır. Bilgi çağına ayak uydurabilmek için mutlaka yetişkin yanımızı güçlendirmemiz gerekir. Çünkü oluşmuş bilgi birikiminden yeterince yararlanabilmek için ve fiziksel gerçek hakkında yeni bilgiler edinebilmek için yetişkinin akılcılığına ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin bilgisini özümleyebilmek için yetişkinin akılcılığına ihtiyaç vardır. Sınıftaki ya da kahvedeki öğretmenin bilgisinden yeterince yararlanabilmek için, bu bilgileri aklımızın süzgecinden geçirerek hazmedebilmek için akılcı yetişkin olmaya ihtiyacımız vardır. Aksi halde öğretmene saygıda kusur etmeyen, ancak onun söylediklerini anlamadan ezberleyen öğrencilere döneriz. Öğretmeni ayağa kalkan toplum, öğretmeni anlamalı da. Mevlana'ya saygı gösteren toplum, Mevlana'yı okumalı da. Fazlaca bireyselleşip konukseverlik gibi, yardımseverlik gibi geleneksel değerlerimizden uzaklaşmak sizi ürkütüyor olabilir. Aslında böyle bir ihtimal sıfır değildir. Kısmi değişme bir gün tümden değişmeye yol açabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki çocuk ana baba toplumu olmaya devam edenlerin geleceğin dünyasında yarına kalma ihtimalleri de %100 değildir. O halde mevcut olan çocuk ve ana baba rollerimize akılcı yetişkin rolünü katmakta yarar vardır. Bunu beceren Japonlar, geleneksel değerlerini terk etmek zorunda kalmadılar. Üstelik yarının dünyasında, yarını bırakın, bugünün dünyasında sağlam bir yer edindirler. Bana öyle geliyor ki, kitabın önceki bölümlerinde de belirtmeye çalıştığım gibi, geleneksel kültürümüzde çocuk ana babalar toplumunun ana çizgileri hakimdir. Ancak bastırılmış halde yetişkinlik, bireysellik de varlığını korumuştur. Masallarımızda Keloğlan, gönlümüzde Nasrettin Hoca, Tuğba ağacında kişisel yapraklarımız yaşamış, Mevlevilerimiz tek başlarına dönmüşlerdir. Tarih boyunca benimiz, imzamız, arada bir de olsa başını göstermiştir. O halde yetişkinimize, aklımıza, bireyselliğimize, kendi kendimize koyduğumuz baskıdan kurtulmalı, bize yakışmayan bir korkudan, akıl korkusundan uzaklaşmalıyız. Bunu yapabiliriz. Yüzyıllarca üstü örtük halde yaşattığımız yetişkin yanımızı açığa çıkarabilir, ana baba ve çocuk yanlarımızla bağdaştırabiliriz. Bunu yapmalıyız. Bugüne kadar yetişkinini yedekte taşımış bir kültür, çağın dünyasında yeterli hızla gidebilmek için bu yedek gücünü kullanır hale gelmelidir. İleride bir gün dünyamızdaki ve ülkemizdeki başka kültür ürünlerini, bu kitap kapsamında yeterince ele almadığımız bazı sosyal kurumları iletişim ve empati açısından incelemek dileğiyle.
Ayrım sonu.